Ayrım 10.
Sayfa 119. Trablusgarp'ta bütün subaylar çok çaba harcarlar. Tobruk'ta, Derne'de, Bingazi'de inanılmaz bir direniş ve büyük fedakarlık örnekleri gösterirler. İtalyanların bir yıl kadar devam eden Trablusgarp çıkartmasında gerçek birer dahi ve üçü de 31 yaşında olan Kurmay Binbaşı Enver, Kurmay Binbaşı Fethi ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Beyler başta olmak üzere genç ve ateşli subaylar ellerindeki bir avuç eğitimsiz asker ve her türlü imkansızlığa rağmen mücadelelerini sonuna kadar sürdürürler. Binbaşı Enver Bey ise padişahın yani Müslümanların halifesinin damadı olarak gitmiştir Trablusgarp'a. Bu damatlık Libyalıları örgütlemede kendisine büyük kolaylıklar ve üstünlükler sağlamış, yaptığı direnişle de İtalyanlara tam anlamıyla bela kesilmiştir Enver Bey. Bir yıldan fazla bir süreyle bulunduğu Trablusgarp'ta yaşadıkları, Enver Bey'i daha ilerilere ulaştıracak basamak taşlarının en önemlilerinden biri. Askeri lider olarak şekillenmesinde de hayatının belki de en önemli tecrübesi olmuştur. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Mr. George Raymond, Trablusgarp'taki ordugâhta, çölde bir akşamüstü iki kişinin kaldığını görmüştü. Bunlar İtalya ordusuna karşı müdafaayı idare etmek sorumluluğunu yüklenenlerdi. Onlara Enver Bey ve Fethi Bey diyorlardı. Rütbeleri ise ancak binbaşıydı. Boyları da rütbeleri kadardı. Araplar dahi böyle gösterişsiz, çelimsiz iki insanı görünce hayretlerini gizleyemiyorlar. Vay be, hükümetini müdafaa etmek için padişah bula bula bu iki kişiyi mi bulmuş? Ancak iki gün sonra kimse bu sözleri söyleyemez olmuştu. Bilmiyorlardı ki bu iki çelimsiz ve küçük adam büyük bir etkiye ve olağanüstü bir amirlik vasıflarına sahiptiler. O karmakarışık insan yığınlarını tanzim etmeye, savunma mevzileri yapmaya ve asayişi sağlamaya yalnızca bu iki adam muvaffak olmuşlardı. Sözün özü onlar o kadar olağanüstü bir şekilde çalışmışlardı ki bu sayede bir sene boyunca 100.000 kişilik Avrupa ordusu yenilgiden kurtulamamıştı. Bizler Monsieur Raymond'a soruyorduk. Yahu siz onların içinde bulundunuz, onları gördünüz, tanıdınız, bize doğruyu söyleyin, kaç kişiydiler? Raymond, inan bana ki Trablusgarp'te hiçbir zaman 1700'den fazla Osmanlı askeri bulunmadı. 1700 asker. Bu rakam bizi düşündürdü. Şayet 1700 Osmanlı 100.000 İtalyanı yenerse, 200.000 Bulgarı yenmek için ne kadar Osmanlı lazım gelir? Heyhat, matematiğin kesinliğine sığmayan bir şey varsa o da savaştır. Aslında İtalyanlar Trablusgarp'ta yenilmemişler ama Trablusgarp çöllerinde hiç ummadıkları, hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaşmışlar, işgale başladıklarında 30.000 olan asker sayısının 100.000 ve daha fazla sayılara çıkarmalarına rağmen direnişi kıramamışlardır. Neredeyse bütün Avrupa devletlerinin sessizce de olsa onayladıkları bu işgale sessiz kalmayan, sessiz kalmak bir yana yapılan haksızlıklara feryat derecesinde itiraz eden Avrupalı yazarlar da bulunmaktadır. Pierre Loti, dönemin gazetecilerinden. İtalya'nın Trablusgarp'a saldırdığı sıralarda bir İtalyan gazeteciden mektup aldım. Bu şanlı teşebbüslerini nasıl karşıladığımı soruyor. İşte cevabım. Monsieur, İtalya'nın şanlı teşebbüsü konusunda fikrimi soruyorsunuz. Fakat ben hak ve şanı öbür tarafta, yani atalarından kalan toprakları şaşırtıcı bir şekilde savunan Türklerle Araplarda görüyorum. Onlar ansızın saldırıya uğradıkları ve silah bakımından İtalyanlara oranla çok hafif kaldıkları halde eski destanlarda görülen kahramanlar gibi bile bile ölüme koşuyorlar. Gerçek şan ve şeref saldırganlarda bulunamaz. Afrika ormanlarında seyrettiğim bir mücadeleyi hatırlıyorum. Bir mandanın sırtına atlayan panterle mücadelesini. Zavallı manda kendini boynundan yakalamış olan düşmanından kurtulabilmek için can havliyle sıçramıştı. Fakat tarafların gücü birbirine eşit değildi. Öncelikle Pars'ın saldırısı ani olmuştu, sonra mandanın pençeleri yoktu. Pars keskin ve uzun pençelerini ansızın avının etine batırarak seller gibi kan akıtıyordu. Manda ise bu kan dökücü düşmanına karşı sadece kendini savunmaya çalışıyordu. Afrika'da gördüğüm bu mücadele ile Türk-İtalya savaşı arasında bir benzerlik buluyorum. Aynı, apansız hücum. Saldırganda aynı gaye. Silahlarda aynı eşitsizlik ama aynı yiğitçe savunma. Hayvanlar arasında seyrettiğim bu durumu bugün insanlar arasında görüyorum. Her katliam olayında Avrupa rahat bir seyirci durumunda kalıyor. Medeniyet, barışseverlik, konferans, hakem gibi büyük fakat boş kelimelerin gerçek anlamları nerede kalıyor? Bu üzüntülü itiraflarım sadece İtalyanlara karşı değildir. Sözlerim hepimizi, Avrupa'nın bütün Hristiyan halkını içine almaktadır. Yeryüzünde en fazla insanı öldüren bizleriz. Dudaklarımızda kardeşlik kelimesi olduğu halde her yıl daha da çoğalan yakıp yıkan maddeler icat ederek Afrika'da, Asya'da yağma ve çapul düşüncesiyle kan ve ateş saçan bizleriz. Esmer ve aşağı ırktan insanlara hayvanmış gibi davrananlar bizleriz. Kendi medeniyetimize uymayanları bizim kadar pratik, bizim kadar çıkarcı, bizim kadar silahlanmış olmadıkları için hiçbir şeyi umursamadan, incelemeden hor görüyor, top gülleleriyle eziyoruz. Öldürebildiğimiz kadarını öldürdükten sonra oraları gayemize uygun şekilde işletmeye başlıyoruz. Küçük sanayiyi öldüren büyük fabrikalarımızı, hırs ve açgözlülüğümüzü, heyecanlarımızı, kötümserliğimizi, velhasıl bütün bayağılığımızı oralara taşıyoruz. Kendine Hristiyan denilen Avrupalının gözünde bütün dünya Müslümanları avlanması suç olmayan bir av sayılıyor. Ve Avrupa bu avcılıkla bir anda büyük ve kızıl ölüm meydanları açan öldürücü silahlarıyla başarıya ulaşıyor. Biz Fransızlar onlardan Cezayir'i, Tunus'u, Fas'ı aldık. İngilizler Entrika ile Mısır'ı gasp ettiler. İran yarı yarıya boyunduruk altındadır. İtalya ise insafsız bir sürek avının ürpertici borusunu öttürerek bugün Trablusgarp'ı kana boyamaktadır. Afrika'daki bu yaman av Cezayir, Tunus, Mısır üzerinden geçerek Kuzey Afrika'ya kadar hemen hemen tamamlanmış gibidir. Aynı şekilde Hindistan'ın bütün Müslümanları da esaret altına alınmıştır. Şimdi de İran'a doğru iki müthiş avcı, biri güneyinden biri kuzeyinden ilerlemektedir. Geriye sadece Türkiye kalıyor. Fakat bu millet kendini öyle kolayca çiğnetmiyor. Çocuklarını kemirmekten geri kalmayan, yenileşme hastalığına rağmen hala o korkulan savaşçı niteliğini koruyor. Türkiye kahraman ve övülmeye değer ordusuyla kendini kanının son damlasına kadar savunacaktır. Afrika ormanlarında seyrettiğim olaya dönüyorum. Manda karnı deşilmiş bir vaziyette yerde yatıyordu. Dram bitmek üzereydi. Pars mandanın bağırsaklarını pençeleriyle çekiyor, çevredeki sazlıklarda ise uluyan bazı hayvanlar görülüyordu. Paylarını bekleyen sırtlanlar. Bugün bir ölüm kalım savaşına girişmiş olan Türkiye'nin çevresine sinsice dolaşıp kendisinden tavizler koparmaya çalışan bazı Avrupa devletleri bana o can çekişen mandanın etrafında gördüğüm sırtlanları hatırlatıyor. Fakat istedikleri hangi şeyin bedeli Tanrım? O Avrupalı devletlere kim ne yaptı? İleri sürülen bahaneler ne olursa olsun emperyalist savaşlara lanet, insan kasaplarına utanç. Siyaset, siyaset, siyaset, siyaset. İnsanların birbirlerine dolayısıyla kendi kendilerine ettikleri kötülüklerin kaynağı bence düşüncelerinden çok tutkularıdır. Bertrand Russell. İtalyanlar Trablusgarp çöllerinde tıkanınca çareyi denizlerde ararlar. Yerde halkı örgütleyerek direnen Türkiye'yi sıkıştırmak için Ege adalarına asker çıkartırlar. Donanmalarıyla Ege'den geçip İstanbul'u tehdit altına alırlar. Saldırılar bununla da kalmaz. İtalya kralının kayınpederi Karadağ kralıdır. Balkanlarda Arnavutluk'la beraber başlayan karışıklığın her türden karışıklığa dönüştürülmesi mümkündür. Ayrıca Trablusgarp'ın İtalyanlarca işgali, Osmanlı Türklerine saldırarak onları Avrupa'da ellerinde kalan son topraklardan da çıkarma fırsatını kollayan Balkan devletlerinde adeta bir elektriklenme yaratmıştır. İstanbul ise meşrutiyetin ilanından beri durulmamış, siyasetteki gerginlik hemen hemen bütün muhalefet gruplarının birleşmesiyle kurulan Hürriyet İtilaf Partisi'nin de katılımıyla tam bir çatışmaya dönüşmüştür. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. Askeri rejimin ve İttihat Terakki'nin çok büyük bir başarısızlığı olarak görülen Trablusgarp bölgesinin İtalyanlar tarafından işgalinden sonra Kasım 1911'de muhalif partileri İttihat ve Terakki'ye muhalif bütün öğeleri bir araya getiren liberal cepheye, Entente Liberal olarak da bilinen Hürriyet ve İtilaf Fırkasını partisini kurdular. Sonunda Aralık ayında İstanbul'da yapılan ara seçimde Hürriyet ve İtilaf Fırkası adayı İttihat ve Terakki adayına ezici bir üstünlük sağlayarak büyük bir zafer kazandı. Hem meclisteki hem de toplumdaki desteğini kaybederek karşılaştığı bu meydan okumaya İttihat ve Terakki'nin cevabı insafsız ve ilkesiz oldu. 1912'de meclisin dağılmasını sağladı ve bunun ardından sopalı seçimler olarak bilinen her türlü rüşvet ve tehdidi kendi çıkarı için kullandığı seçimlerde 275 sandalyeli mecliste sadece 6 fire vererek zaferini ilan etti. Ancak zafer İttihat ve Terakki'nin muhalefeti susturmasına yetmedi. İttihat ve Terakki'nin otoriter politikalarına karşı olan ve Makedonya'da görevli bulunan birkaç genç subay dağa çıktılar. Daha sonra Mayıs-Haziran 1912'de Temmuz 1908 meşrutiyetin ilanı olaylarının adeta tuhaf bir tekrarı yaşandı ve İstanbul'daki muhafazakar ve gelenekçi subaylar Halasker Zabitan Grubu adıyla bilinen gizli bir cemiyet kurdular. Bundan böyle ordunun siyasetten uzak durması gerektiğini beyan ettiler. 1910 yılında Edirne'deki 2. Ordu'ya mensup küçük rütbeli subaylar arasında belirmeye başlayan bir muhalefet cereyanı, yapılan seçimler sonrasında cemiyet aleyhtarı bir renk kazanmıştır. Muhalif subaylar tayinlere siyaset karışmasından, İttihatçı subayların özel muamele görmelerinden, ortaya imtiyazlı subaylar grubunun çıkması gibi sebeplerden son derece şikayetçi durumdadırlar. Ve bu rahatsızlık İttihatçı subaylara karşı Kurmay Binbaşı Kemal Bey önderliğinde Halaskaran adlı yeni bir örgütün kurulmasına kadar varmıştır. Bununla da yetinilmemiş, 1908 öncesinde Jön Türk subayların 2. Abdülhamid'e karşı dağa çıkmaları gibi 1912'de de en kıdemlisi yüzbaşı olan 70 kadar subayın dağa çıkmasının ardından genişleyen Halaskaran örgütü orduyu kendi yanlarına çekme çabalarını da sürdürmüştür. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin Jön Türk subaylarından. İç durumumuza gelince, Meşrutiyet İnkılabı ile bir zaman için beliren İttihad-ı Anasır, yani Osmanlı Birliği'ni kuran milliyetlerin birleşmesi ve dostlukları parolası kısa zamanda iflas etmiştir. 1910 ve 1911 yıllarında çıkan ayaklanmalar Osmanlı ordusunu çok uğraştırmış ve yormuştur. Bütün bunlar yetişmiyormuş gibi İttihat ve Terakki Partisi'ni çekemeyen bazı Türkler de bu partiye muhalif gruplar halinde toplanmaya başlamışlardır. Prens Sabahattin isminde bir zat Arapların, Ermenilerin, Arnavutların ve Makedonya'nın bağımsızlığını güden bir dava ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca Enver Bey vesaire gibi orduda üstün bir durum elde etmiş olan İttihatçı askerlere karşı kurtarıcı subaylar, Halaskaran adında ikinci bir askeri mücadele grubu kurulmuştur. Bu yeni ve gizli teşekkül yaydığı gizli bir beyanname ile meşrutiyet inkılabını ordu sağladı. Fakat iş başına geçenler memleketi eskisinden daha kötü duruma sürüklediler. Askerlerin başka sanatı yoktur. Bunların yüzünden memleket batarsa İttihatçı olmayan subaylar aç kalacaklardır. Halbuki bugün hamiyet taslayan bu İttihatçı subaylar memleket batsa dahi geniş ve ferahlı yaşayacak kadar dünyalık elde etmiş bulunuyorlar suretinde propaganda yapıyordu. Hükümet aylarca önce hazırlanmakta olan Balkan Birliği'ni görememiş, zamanında seferber olma yapamamış, hatta harpten 10 gün önce yetişkin askerlerden 40 bin kişiyi terhis ederek memleketlerine göndermiştir. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. İtalyan Savaşı, Balkan devletçikleri için aradıkları son fırsatı teşkil etti. Bu devletçikler 1908'den beri Avrupa Türkiye'sini nasıl paylaşacaklarını düşünüyor, fakat aralarında anlaşamadıkları gibi Türkiye'den de korkuyorlardı. Rusya'nın desteği ve paylaşmada çıkacak bir ihtilaf için Çar'ın yüksek hakemliğinin taraflarca kabulü bu meseleyi halletti. Hükümetin akıl almaz bir gafletle 3 Temmuz 1909'da meşhur Kiliseler ve Mektepler Kanunu'nu çıkartarak Makedonya'daki Bulgar, Sırp ve Yunan azınlıkları arasında hakemlik yapması, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ arasındaki ihtilafların en büyüğünü ortadan kaldırmıştı. Türk ordusundaki subayların iki siyasi partiye ayrılmaları, hele hükümetin Rusya'nın Balkanlarda savaşa müsaade etmeyeceği hakkındaki yalan teminatına inanarak Rumeli'ndeki en iyi 120 tabur askeri terhis etmesi, Balkanlar için Balkan devletçiklerine vaktin geldiğini, fırsatın kaçırılmamasını bildiriyordu. Gaf üstüne gaf yapan Baba Ali, Sırbistan'ın Avrupa'dan getirdiği son model ağır topların o günlerde bizim olan Selanik limanına çıkartılarak demir yoluyla Belgrad'a nakline de müsaade etmek akılsızlığında bulundu. Az sonra Türklere ateş kusacak olan bu topların kendi topraklarından geçirilmesine Avusturya müsaade etmediği için Türkiye yolu olmaksızın bu silahların Sırbistan'a nakli mümkün değildi. Hep aynı slogan: harp isteriz. Biz hiçbir zaman aldanmayız, kendi kendimizi aldatırız. Göte. Birkaç yıl önce Millet Meclisi'nin yeniden açılmasını sağlamak üzere 23 Temmuz 1908'de başarılı bir ihtilal yapmış olan Jön Türk subaylar kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdir. Halasker Zabitler isimli İttihatçı karşıtı subaylar, Nazım Paşa dahil bazı paşaların da desteğini almışlar, ihtilalin tam da 4. yılında yayınladıkları bir ultimatomla Millet Meclisi'ni 24 saat içerisinde dağıtılmasını istemişlerdir. Bu subaylar meşrutiyete bağlanan ümitlerin boşa gittiği iddiasındadırlar. Bu yüzden orduya yeniden görev düştüğünü, devamlı borçlanmayla ordunun ihtiyaçlarının karşılanamayacağını, işlerin düzeltilebilmesi için meşrutiyete uygun bir yönetim ve orduda da adaletin hakim kılınmasının gerektiğini belirtmektedirler. Şimdi özellikle genç subaylar ordu namına ve asker eliyle ilan ettirdikleri meşrutiyetin gidişatından hala kendilerini sorumlu tutmakta, bütün uğraşlara rağmen siyasetin tam da ortasında durarak ve aralarında dünya görüşü, entelektüel seviye ve mantık yürütme açısından büyük fark olmamasına rağmen İttihat ve Terakki Partisi yandaşı İttihatçı subaylar veya Hürriyet ve İtilaf Partisi yandaşı alasker subaylar olarak iki muhalif kampa bölünerek memleketi parçalanmaktan korumaya çalışmaktadırlar. Üstelik siyasetle uğraşmanın ne kadar zararlı olduğunu anlatarak ve bunu yaparken de siyaseti vasıta olarak kullanarak. İç siyasi çekişmeler bütün hızıyla sürerken İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasıyla hız kazanan Türk topraklarının parçalanma süreci bu defa da Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ eliyle Balkanlara da sıçramıştır. İttihat ve Terakki lideri Talat Bey'in söyleyeceği gibi, gavurları sadık birer Osmanlı'ya dönüştürme teşebbüslerimiz başarısız olmuştur ve Balkan devletleri bugünlerde bir ultimatum vererek kısa bir süre sonra başlayacak olan Balkan Harbi niyetlerini açıkça ifade etmişlerdir. Türkiye hem siyasi ve hem de askeri açıdan böyle bir savaşa oldukça hazırlıksızdır. Ama gene de ufukta açıkça görülen bu savaşta her zaman olduğu gibi iç politika malzemesi ihtiyacını karşılamaya devam edecektir. İstanbul'da 3 Ekim 1912 günü yayınlanan gazetelerin birçoğunda harp taraftarı mitinglerin haberleri yer almaktadır. İttihatçılar Trablusgarp Harbi'nde yaptıkları gibi iş başındaki hükümete karşı özellikle yüksek tahsil gençliğini de harekete geçirerek hemen harbe girilmesi yönünde telkinlerde bulunmaktadır. Cemiyet eliyle düzenlenen mitingler Sultanahmet Meydanı, Dolmabahçe Sarayı önü gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde sürdürülmekte, İttihatçıların lider kadrosundan Talat Bey ve arkadaşları, "Muhterem gençler, ya namusumuzla yaşayarak istikbalimizi muhafaza edeceğiz veyahut öleceğiz, payidar olsun Osmanlılık" diye nutuklar atmakta ve özellikle gençlerde harp heyecanı yaratmaktadırlar. Galeyağına gelen gençler yolda rastladıkları Kamil Paşa ile Harbiye Bakanı Nazım Paşa'nın arabalarını alkışlarla durdururken bir yandan da "Harp isteriz" diye sloganlar atmaktadırlar. Gazetelerde yürütülen kampanyaların da etkisiyle hemen bütün üniversite talebeleri aynı görüştedir. "Zilletle yaşamaktansa merdane ölmek evladır. O halde yaşasın harp." Üstelik sadece İttihatçılar değil, meydanı boş bırakmak istemeyen Hürriyet ve İtilaf Partisi de harp taraftarlığında kimseden geri kalmamakta, harp arzusu sürekli her yönden sürekli kamçılanmaktadır. Her şey 93 Harbi öncesinde yaşananlar gibidir. Herkes için slogan hep aynıdır. Yaşasın harp! Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Koca İtalyan donanması gelmiş boğazları kapamış, Trablus elden gitmiş, İzmir'den Antalya'ya kadar 12 ada elinde. Bizimkiler İtalya'da kim oluyormuş, Çanakkale'deki kayıklara adam bindirsek İtalyan donanmasını havaya uçururuz. Haddiniz varsa olmaz deyin, hemen size vurdukları damga korkak ve cahil. Karşısındaki Balkan Harbi tehlikesi eğer önlenemezse bu doğrudan bir tehdittir. Türkiye çok zor durumdadır, günden güne kaynayan Balkanlar için hazırlığa ihtiyaç vardır. Hükümet İtalya ile savaş halini hemen sona erdirmek için 17 Ekim'de İtalyanların barış teklifini kabul eder. Lozan'ın bir semti olan Uşi'deki anlaşmayla da hem Kuzey Afrika'dan tamamen çekililmiş olur hem de 12 ada İtalyanlara bırakılır. Turgut Paşa'nın fethi olan Trablusgarp fiilen 360 yıl 1 ay 11 gün Türk hakimiyetinde kaldıktan sonra İtalyanların eline geçmiştir. Trablusgarp'ta birkaç yüz Türk'ün hatta subay kıtlığında Türk çavuşlarının idare ettiği birkaç bin yerli ile yıllarca başa çıkamayan İtalyanların eline. Fakat hemen ertesi gün başlayan Balkan Harbi 93 Harbi'ni bile aratmayacak ölçüde büyük bir trajedinin diğer adı olacaktır Türkiye için. Balkan Harbi yıllardır oynanan siyaset oyununun orduyu düşürdüğü durumu olanca çıplaklığıyla gözler önüne serecek, bütün bir ordu harbin daha ilk günlerinde kendilerinden üstün bile olmayan Bulgar orduları karşısında dağılacak ve süratle geri çekilecektir. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Anlaşılmayan, sırrı çözülemeyen bir sıra olay hızla birbirini kovalamaya başladılar. Girit, Tuna eyaletleri, Bosna Hersek geri alınamadıktan başka kimse daha ne olduğunu anlamaya vakit kalmadan Osmanlı Afrikası yani Trablusgarp, Bingazi ile Ege adaları da elden çıktı. İtalya adaları oturdu. Vakıa Trablus sahillerinin bazı kasabaları etrafında bir süre bir takım çarpışmalar oldu. Enver Bey bu sefer başında Enveriye ve eli belinin kemerindeki tabancasında yahut da bir bedevi kıyafetinde resimlerde göründü. Fakat imparatorlukla arasında hiçbir bağlantı olmayan, daha doğrusu oraya hiçbir şey veremediğimiz, oradan da hiçbir şey alamadığımız için zaten bizim olmayan bir memleketin kaderi üstünde hiçbir değişiklik yapılamadı. Libya gitti. İsyanlar ise her tarafta öylesine yayıldı, öylesine genişledi ki Yemen, Havran, Arnavutluk, Dersim hükümetin elinde mi yoksa değil mi hiçbir zaman belli olmadı. Dağlarda, kırlarda yollar gene kesildi. Hatta bu sefer Anadolu'da bile eşkıyanın üzerine taburlar, alaylar sevk etmek lazım geldi. Bizim kenar mahalle bütün Türk köyleri ve şehirleri gibi gene durmadan boşalıyordu. Nihayet bir gün Balkan Harbi patlayıp da imparatorluk orduları o zamana kadar öylesine hakir görülen Balkan orduları önünde bütün Osmanlı Avrupa'sını bırakınca artık her şey belli oldu. Bu yıkılış artık sadece bir devletin mağlubiyeti değildi. Mesnetsiz bir hayalin sona erişiydi. Bir ruhun, bir zihniyetin tamamen çöküşüydü. Bir masal, bir imparatorluk masalı sona eriyordu. Meğer bizim saltanat zannettiğimiz şey sadece bir gaflet uykusuymuş. Bir devlet ve bir zihniyet olarak imparatorluk, daha Cihan Harbi'nden önce ve Balkan yenilgisiyle zaten sona ermiş oluyordu. Jön Türk subayların en önde gelenlerinden Binbaşı Hafız Hakkı'nın harbin hemen sonrasında yazacağı kitap, sadece Balkan Harbi'nde yaşananları değil, belki de bütün bir imparatorluğun içinde bulunduğu durumu da apaçık anlatmaktadır. Bozgun. Tarihten aldıkları imparatorluk arsasında oynayan çocuklar İstanbul'da çaresiz, camilerinin kurşun kubbelerinde fetih ordularının miğferleri duran İstanbul ise artık ölümün zapt ettiği bir şehir olacaktır. Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı Bey'e gelince, Balkan Harbi'nden kendi tabiriyle bozgundan bir sene sonra tekrar ortaya çıkacaktır. Üstelik tarih kitaplarının yazdığı en büyük trajedilerden birinin baş mimarı olarak, Enver Paşa ile birlikte Sarıkamış yakınlarında Karakış'ın tam ortasında, Allahu Ekber dağlarında.